Aposto 6.30'dan herkese günaydın. Bugün günlerden 2 Mart Perşembe. Mikrofonda ben İpek, günün haberlerini sizlere aktaracağım. Bugünün bülteni UNICEF ile birlikte ulaşıyor. UNICEF, bölgede acil insani ihtiyaçlar ve genişletilmiş yardım müdahaleleri konusunda çalışıyor. Çocuklar için ihtiyaç duyulan kışlık giysiler, battaniye ve hijyen malzemelerini bölgeye ulaştırıyor ve etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların güvenli alanlara tahliyesini sağlıyor. Felaketten etkilenen çocuklara insani yardım ulaştırmak için UNICEF'e destek olabilirsiniz. Piyasalar ve ekonomi. Halk arasında emeklilikte yaşa takılanlar olarak anılan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'da enflasyonun Şubat ayında aylık bazda %3,8 artışla yıllık bazda %78,6 seviyesine gerilediğini açıkladı. Aynı veri önceki ay %79,9 olarak gerçekleşmişti. İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI'nin Şubat ayında değişim göstermeyerek 50,1 puan seviyesinde sabit kaldığını açıkladı. Böylece İmalat PMI Şubat ayında da eşik değer üzerinde kalmayı sürdürdü. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini 0,3 puan artırarak %2,3'e yükseltti. 2024 yılı için büyüme beklentisi ise %3'ten %4'e yükseltildi. Almanya'da tüketici enflasyonu Şubat ayında aylık bazda %0,8 artışla, yıllık bazda %8,7 seviyesinde sabit kaldı. Ülkede AB uyumlu TÜFE ise aynı anda aylık bazda %1 artışla, yıllık bazda %9,3 seviyesine yükseldi. Almanya Merkez Bankası ise 1979'dan bu yana ilk kez zarar açıkladı. İş dünyası ve finans. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, deprem sebebiyle sektör olarak toplamda 20 milyar TL üzerinde hasar ödeyeceğimizi ve kasko üzerinden 1 milyar TL civarında ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, 4. çeyrek bilanço açıklama tarihi için merkezleri deprem bölgesinde yer alan şirketlere ek süre vererek son bilanço açıklama tarihini 13 Mart'tan 10 Mayıs'a kadar uzattı. Şu ana dek global çapta 3,5 milyondan fazla araç satışı yapmış Çin merkezli otomotiv devi BYD, Türkiye pazarına girmek için ALJ Türkiye ile niyet mektubu imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte ALJ Türkiye, BYD markasının elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek. General Motors, bilançosundaki nakit varlıkları korumak ve karlılığını artırmak için 500 çalışanı işten çıkaracak. Şirketin önümüzdeki 2 yıl içinde 2 milyar dolarlık maliyet tasarrufu hedefi olduğu kaydedildi. Politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihi tartışmalarına ilişkin olarak, "Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır," dedi. Millet İttifakı'nın bugün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanması ve Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi bekleniyor. Ancak aday belirlense bile kamuoyuna açıklanmayacak. Adayın, Erdoğan'ın seçim kararı alıp YSK'nın seçim takvimi ilan etmesinin ardından özel bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem felaketi nedeniyle ceza soruşturmasına konu olanlar sadece müteahhitler değildir. Bir inşaatın tamamlanmasında, binanın temelinden bitimine kadar geçen süreç içinde katkısı olan herkes bu soruşturmaya dahil açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde inşa edilecek kalıcı konutların plan, projelerin tamamlandığını, bu hafta itibariyle yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Kızılay, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Ahbap ve TEB gibi kurumla derneklere çadır ve gıda satmasına yönelik eleştirilerin ardından hastanelere kan satıldığı iddialarını yalanlayan bir açıklama paylaştı. Kızılay, hastanelerin kan veya kan bileşeni için maliyeti teşkilata ödediğini, ardından bu ödemeye Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura ettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı. İmamoğlu, İBB olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz, düzeni değiştiriyoruz. Deprem ve afetlere karşı bu kadim şehri dirençli bir kent haline getirmek için her şeyi tekrardan, sıfırdan başlatıyoruz. Yapılması gereken ne varsa yerine getirmek için ayağa kalkıyoruz, şeklinde konuştu. Gülşen'in bir konserinde sahnede imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılandığı davanın 3. duruşması dün görüldü. Esas hakkındaki mütalasını sunan savcı, Gülşen'in 3 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Gülşen'in avukatları esasa karşı ayrıntılı beyanda bulunmak için ek süre talep etti. Dava 3 Mayıs'a ertelendi. Finlandiya'da parlamento, ülkenin NATO'ya katılım anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti. 200 milletvekilinden 184'ü, ülkenin NATO'nun üyesi olmasına izin veren yasa tasarısı için evet oyu kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Macaristan'da parlamentoda görüşülmeye başladığı bildirildi. Macaristan'ın da kabul etmesi halinde üyelik için onayı beklenen tek ülke Türkiye olacak. Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından istifa etti. 130 kişinin de yaralandığı kazanın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Teknoloji ve girişim. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, gelen şikayetlerin ardından hakkında resmen inceleme başlattığı TikTok'a, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi, izinsiz veri toplanması ve kanuna aykırılıklar nedeniyle 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi. Twitter kurucusu Jack Dorsey tarafından desteklenen merkeziyetsiz yeni sosyal medya uygulaması Blue Sky App Store'da yayımlandı. Şu an için sadece davetli kişilerin indirebildiği ve isteyenlerin bekleme listesine adını yazdırabildiği uygulamanın ne zaman herkese açık hale getirileceği ise henüz bilinmiyor. YouTube hakkında 13 yaş altı çocukların izleme verilerini derleyip işlemesinin çocukların veri güvenliğini sağlayan yasaları çiğnediği öne sürülerek Birleşik Krallık Enformasyon Komisyonu ofisine şikayette bulunuldu. Binance'in stablecoin'i Binance USD'den ABD'de artan düzenleyici baskısından dolayı yaklaşık 6 milyar dolarlık çıkış görüldüğü bildirildi. Avrupa Parlamentosu, veri gizliliği ve güvenliği için potansiyel tehdit oluşturduğu gerekçesiyle çalışanlarının cihazlarında Çin merkezli ByteDance bünyesindeki TikTok'u bulundurmasını ve kullanmasını yasakladı. Parlamentonun mobil yönetim uygulamasına kayıtlı cep telefonu ve tablet gibi cihazlar için geçerli olacağı belirtilen yasağın 20 Mart itibariyle geçerli olacağı aktarıldı. Spor. Beşiktaş, İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar nedeniyle 5 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ankara Gücü maçına konuk ekip taraftarlarının alınmayacağını duyurdu. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noël Le Graët, hükümetin Ocak ayında başlattığı soruşturmayı takiben görevden çekilmesinin ardından bu hafta itibariyle resmen istifa etti. Le Graët, daha önce kadınlara yönelik cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme gelmiş ancak iddiaları reddetmişti. 47 ülkeden 593 sporcunun yarışacağı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul'da başlayacak. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenecek organizasyon, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayınlanacak. Dubai Tenis Şampiyonası'nda rakibi Tomáš Macáč karşısındaki ilk maçından 2-1 galip ayrılan Novak Djokovic, teniste dünyanın bir numarası olarak geçirdiği 378. haftayı kortta kutladı. Henüz 7 yaşındayken dünya bir numarası olmak istediğini söyleyen Djokovic, "Çocukluk hayallerim gerçek oldu," dedi. Günün hikayesi. Brexit'in son halkası, Windsor Çerçeve Anlaşması. Sevgili Bartu Özden, sizler için kaleme aldı. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda protokolü kapsamındaki ticaret sorunlarının çözümü için Windsor Çerçeve Anlaşması üzerinde anlaşmaya vardı. Birleşik Krallık, 2016'daki Brexit referandumuyla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, oldukça sancılı geçen müzakerelerin ardından 1 Ocak 2021 itibarıyla da resmen Avrupa Birliği'nden çıkmıştı. Varılan Brexit anlaşması büyük oranda sorunları ortadan kaldırsa da İrlanda adasındaki gümrük ve sınır sorunu tartışma yaratmaya devam ediyordu. İrlanda adasında Birleşik Krallığa bağlı özerk statüdeki Kuzey İrlanda ile Bağımsız İrlanda Cumhuriyeti yer alıyor. Kuzey İrlanda'daki İrlanda milliyetçisi Katoliklerle Birleşik Krallık yanlısı protestanlar arasındaki çatışmayı dindiren 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması, adanın iki bölgesinin arasında fiziksel bir sınır çekilmesini yasaklıyor. Yazının devamı bültende sizi bekliyor. Evet sevgili dinleyenler, Aposto 6.30'u dinlediniz. Mikrofonda ben İpek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.